Ayrım 9, sayfa 137. Akşamları balkonda birlikte oturur, vadiye ve gerideki dağlara bakardık. Rüzgarla uzaktan ağlayan bir çocuk sesi ya da köpek havlaması duyulsa kulaklar hemen kalkardı. Fakat gözleri dumanlı bakar, güçlükle soluk alırdı. Sonunda yemeğine güçlü bir uyuşturucu karıştırdım. İçinde zehir bulunduğunu bilmiş gibi istemeye istemeye yedi. Yemeğini bitirdiğimde yere serdiğim battaniyenin üstüne uzandım ve uyur gibi yaptım. Soluklarımı dinleyip ilkbahar havasını kokladıktan sonra ağır ağır yanıma çöktü. Ön ayaklarını ve başını bacaklarıma dayamıştı. Rüzgarın uzaklardan getirdiği sesleri artık duyamıyordu. Yıllar sonra serviste çalışırken küçük fakat zorlu bir köpeği yetmiştim. Ağır madeni parçalarla kaplı, üzerinde antene benzeyen uzun bir çubuk bulunan kemeri gövdesine bağlardım. Ağırlıkla koşmaya alıştığında arabanın altına arka tamponun 40-50 cm ötesine taktığım yiyeceği alması için gönderirdim. Daha sonra birlikte çalıştığımız arkadaş arabayı ağır ağır sürerken bir iki gündür yemek verilmeyen köpek arabanın arkasından koşar ve arka çamurluğun altına girip yiyeceğini kapardı. Kemerden çıkan uzun çubuk köpek ilerleyen arabanın altından yiyeceğini alırken arabanın şassisine değerdi. Eğitimin daha sonraki döneminde arkadaşım her gün aynı model bir araba kullandı. Her deneyde o hızını arttırıyor, ben de köpeğin yiyeceğini benzin deposunun daha yakınına bağlıyordum. Köpek her defasında yiyeceği kapmayı başardı. Yiyecek benzin deposunun tam altına yerleştirildiğinde bile. Artık işe hazırdı. İşe koyulacağımız gün üçümüz de erkenden kalktık. Karnını doyurmayı bekleyen hayvan, arkadaşım ağırlıkla birlikte bu kez jelatinli patlayıcı paketlerin de takıldığı kayışı bağlarken heyecanlanıyordu. Dürbünle baktığımda sokağın alt köşesinde bir evin önünde duran büyük bir araba gördüm. Araba hafifçe sallandığı için motoru çalışıyor olmalıydı. Kalın kurşun geçirmez camları vardı. Şoför ara sıra başını dışarı çıkarıp çevresine bakınıyor, arabanın yakınında iki muhafız duruyordu. Evin kapısı açıldı ve kır saçlı bir adam iki muhafızla birlikte merdivenlerden aşağı indi. Kaldırımda duran muhafızlar harekete geçip sokağın her iki ucunu gözden geçirdiler. Adamlardan dördü arabanın arkasına, beşincisi de şoförün yanına oturdu. Araba bize doğru hareket etti. Arabamın kapısını açıp köpeğe yanımızdan geçen otomobili göstererek emir verdim. Kuyruğunu bacakların arasına kıstırmış olarak yere inip yemeğine doğru koştu. Kayışa bağlı çubuk şasiye temas eder etmez araba büyük bir patlamayla parçalanıp her yanını alevler sarınca biz hareket ettik. Üstümüze gelen bir sıcak hava dalgası yüzümü neredeyse kavuruyordu. Yakındaki evlerin kırılan camları kaldırımın üstüne yağıyor, sokağın kenarına park etmiş arabalara çarpıyordu. Yayalar sığınacak bir yer bulabilmek için kaçışıyorlardı. Az sonra polis arabalarının canavar düdüklerini duyduk. Patlamayı görmenin bana üzüntü vereceğini sanmıştım. Olaya karşı kayıtsız kalışıma hayret ettim. Çocukluğumdan beri açıklanması olanaksız birçok şey yapmıştım. Davranışlarımın nedeni, eğer varsa, belki de geçmişin anımsayamadığım bir bölümde yatmaktadır. Daha 2 yaşıma basmadan önce bir sabah odama gelen annemin beni dadımın yatağında uyurken bulduğunu babam anlatmıştı. Tek başıma yatağımdan çıkamayacağımı düşünen annem, kadına beni neden yanına aldığını sormuş. Dadım da kendisinin almadığını, birkaç haftadır geceleri uyanınca beni yanında bulduğunu söylemiş. Beni yatağıma yatırmak istemiş ama ağlamama dayanamayıp sabaha kadar yanında kalmama göz yummuş. Dadımın anlattıklarına inanmayan babam da olanları bir araştırmayı denemiş. Ertesi gece ben ve dadım uyurken odaya girip köşeye silmiş. 1-2 saat sonra yatakta doğrulup yere indiğimi ve dosdoğru dadımın yatağına giderek ayak ucuna kıvrıldığımı görmüş. Her şeyi uykuda yapıyormuşum. Babam kadından özür dilemiş ve beni bir doktora götürmeye karar vermiş. Beni muayene eden birkaç doktor uyur gezerliğimin nedenini bulamamışlar. En aklı başında olanı yatağımın iki yanına ıslak havlular konulmasını salık vererek yataktan aşağı inmeye çalışırsam ıslak havlulara değdiğinde üşüyeceğimi ve battaniyemin altına gireceğimi söylemiş. Bir daha da uykuda gezinmemişim hiç. 3 yaşımdayken bana bakan İsviçreli bir dadıyla yaptıklarımı anımsıyorum. Yanımıza geleli 1 yıl kadar olmuştu. Bir gece onun dikiş kutusundan makas çaldım. Daha sonra beni kucağına almış severken makası sağ göğsüne bastırdım. Yüzü acıyla gerildi ve kana bulanan beyaz bluzuna bakarak haykırmaya başladı. Annem koşarak odaya girdiğinde elim kan içinde olduğundan benim yaralandığımı sanmıştı. Birkaç ay sonra en sevdiğim oyuncaklarımdan birini kırmış olan 5 yaşındaki bir çocuğun kafasına 5. kattaki evimizin penceresinden büyük bir saksı attım. Saksı başına düşmemişti ama sıçrayan parçalardan biri bir gözünü kötü yaralamıştı. Herkes saksının kazara düştüğünü sandı. 12 yaşındayken yeni hükümet benimki de dahil yüz binlerce aileyi yerinden etmiş, sınır boyunca kısa süre önce ülke topraklarına katılan bölgelere yerleştirmişti. Taşınan ailelerin kişisel birkaç eşyadan başka bir şey götürmesi yasaktı. Arkalarında eşyayla yıllar boyu toplanmış şeylerle dolu evlerini terk ederek ülkenin bir ucuna gitmeye ve başkalarına zorla bıraktırılmış eşyalarla döşeli evlere yerleşmeye zorlanmışlardı. Güvensizlikleri hükümetin canı istediği anda bu evleri de ellerinden alma tehlikesiyle daha da artıyordu. Annem ve babam çalıştıklarından, öğle yemeğinden sonra öğretmenim gelene kadar evde yalnız kalıyordum. Bir sabah telefon çaldı ve başkentteki şehirler arası santralden bir kız, bir devlet görevlisinin babamla görüşmek istediğini söyledi. Babamın işte olduğunu, yetkiliyle görüşebileceğimi söyledim. Hat bağlandı ve çocuk olduğumu anlamayan adam söyleyeceklerini not etmemi emretti. Babam 2 gün içinde yeni yerleşim bölgelerinin bağlı olduğu büroya gidecek, önceden sahip olduğu mallarından vazgeçtiğini belirten belgeyi imzaladıktan sonra oturmakta olduğumuz apartman katında devamlı kalma hakkını tanıyan bir belge kendisine verilecekti. Adam emirlere uyulmadığı takdirde ağır ceza görüleceğini belirterek yol parasının hükümet tarafından karşılanacağını açıkladı. Tren saatlerini, babamın gideceği büronun adresini, görüşeceği yetkilinin adını ve randevu saatini verdi. Sözü bitince bir yanlışlık olmasın diye yazdırdıklarını okuttu. Ancak çok ciddi bir kaza olursa babamın verilen saatte istenilen yere gidemeyişinin bağışlanabileceğini ekledi. Eve gelince babama mesajı ilettim. Üzüleceğini umuyordum. Ömrü boyunca yaşadığı o yere dönmek için beslediği tüm umutlarını devlet zorla kırıyordu işte. Oysa bir başka yere taşınmayacağımıza sevindi babam. Gözümün aşina olmadığı resimler, çirkin ağır eşyalar, yabancı birinin adının baş harflerinin kazılı olduğu çatal ve bıçağı kullanmaktan artık yüksünmüyordu. Hani daha birkaç ay önce yeni hükümet başkanına partinin kuklası adını takmış, teyze ve amcalarımla birlikte binlerce kişinin ölümünden onu sorumlu tutmuştu. Artık bu ölülerden parti bürokrasisinin adsız kurbanları diye söz ediyordu. Annemse en önemli şeyin beni uygar bir insan olarak yetiştirebilecekleri bir eve kavuşmak olduğu kanısındaydı. Dikkatle not aldığım talimata uyan babam yola çıktı. Bazı istasyonlarda aktarma yaparak birkaç yüz kilometre uzaktaki başkente gidip 2 gün kaldı. Eve dönerken devletten aldığı belgeyle anneme bir buket çiçek, bana da ithal malı çikolata getirmişti. Ertesi gün annemle babam işe gidince telefon rehberini açarak gelişi güzel bir numara seçip çevirdim. Karşıma bir kadın çıktı. Şehirler arası santralde çalışan kızın sesini taklit ederek tiz bir sesle başkentten aranıldığını söyledim. Sonra da babamı arayan adamınkine benzetebilmek için en kalın sesimle kadına oturduğu apartmanın halen resmi kiracısı olan kişiyle konuşmak istediğimi belirttim. Kadın, kocasının işte olduğunu fakat telefonla görüşmeye olanak bulunmadığını, mesajı kendisinin alabileceğini söyledi. Söyleyeceklerimi çok dikkatli not etmesi gerektiğini belirterek, kocasının 2 gün içinde başkente gidip önceki mallarından vazgeçtiğini gösteren belgeyi imzalamasına karşılık, oturmakta olduğu katta devamlı kalma hakkının devletçe kendisine verileceğini anlattım. Başvuracağı büronun adresini, yetkili kişinin adını ve randevu saatini aklımdan uydurdum. Babam için verilen tren saatlerini tekrarlayıp, makbuz karşılığında yol masraflarının devlet tarafından ödeneceğini ekledim. Sözde yanlışlık yapmasın diye yazdıklarını kadına okuttum. Kocasının istenilen saatte orada bulunacağını söyleyerek telefonu kapattı. Ertesi gün yine telefon ederek kocasının iş arkadaşı olduğumu fakat bürosunda bulamadığımı anlattım. O sabah başkente bir iş için gittiğini ve bir gün sonra döneceğini söyledi. O günden sonra anne ve babamın evden gitmelerini her sabah 4 gözle bekler oldum. Onlar gider gitmez telefona koşuyor ve rehberden bulduğum yeni yerleşme bölgelerinde oturanların numaralarını çeviriyordum. Eğer babam gibi onlar da alçakça haklarından vazgeçecekseler cezalandırılmayı hak etmişlerdi. Bazen sert bir devlet görevlisi olarak, bazen de çekingen bir dostluk göstererek talimatlar veriyor ve her zaman belgenin alınabilmesi için resmi bir kimlik belgesinin gösterilmesi gerektiğini özellikle belirtiyordum. İşin en sıkıcı yanı söylediklerimi yazdırmakta ama sabırlıydım. Her defasında ayrı bir adres uyduruyor ve duruma göre başka ayrıntılarla ilgili bilgi veriyordum. Yaşlı kurbanlarımın bazıları cahildi. Çoğu kaba köylü aksanıyla konuşuyordu. Bazılarının kulakları iyi duymuyor, bazıları da telefonda nasıl konuşulacağını bile bilmiyordu. Çoğu da devlet yine yakalarına yapıştı diye öylesine korkuyorlardı ki dilleri tutuluyordu sanki. Ara sıra bu insanlar hakkında özel bilgi sahibi oluyordum. Bir kadın sakat kocasının bu yolculuğa dayanamayacağını, yaşlı bir teyze yeğeninin başkentte bulunması gereken günlerin nişanlısının çok uzaktan 2 gününe gelmiş olacağını, buna rağmen gencin çareye uyacağını söylediler. Genç bir kadın doğmamak üzere olduğunu, genç bir çocuk da babasının çalışma kampında sakat bırakılarak yatalak olduğunu, onun yerine kendisinin gideceğini söyledi. Dul bir kadın da verem olan küçük kız çocuğunu kasabadaki tek kliniğe o gün götüreceğini, muayene için uzun süredir beklediğini söyledi. Sözlerini kesmeden onları dinliyor, sonra da nazik bir sesle verilen talimatı yerine getirmenin zorunlu olduğunu söylüyordum. Sesimi sertleştirerek talimata uymamak politik sabotajcılara ve kaybettikleri toprakları geri almak için ellerinden geleni yapan düşmanlara yardım etmektir diyordum. Bu nedenle özürler kabul edilmiyor ve randevuların ileri bir tarihe alınmasına izin verilmiyordu. Nerelere telefon ettiğimi, neler söylediğimi ve haberi nasıl karşılandığını not alıyordum. Her gün en azından 6-7 numara çeviriyor, sonra bir önceki gün aradığım kişileri kontrol ediyordum. Bütün telefon ettiklerim içinden ancak 5 kişi bir sonraki gün başkente gidip gitmediklerini öğrenmek için aradığımda evlerindeydi. Aradığım numaradakiler daha önce oturma belgesi almışsa, telefon edeceğim yerlerin sayısını arttırarak kendimi cezalandırıyordum. Elime telefon numarası geçen bir kimse kaderinden kurtulamıyordu. Telefonu ilk kez kimse cevap vermezse, sonunda bir açana kadar arıyordum. Böyle bir numarayı en azından 3 hafta süreyle günde 2 kez aramıştım. Sonunda bir adam çıktı karşıma ve evde tek başına oturduğunu söyledi. Her zamanki bilgileri verip başkente gitmesi gerektiğini bildirdiğimde, bozuk bir aksan ve titreyen bir sesle işin ileri bir tarihe alınması için yalvardı. Yahudi olduğunu ve kısa bir süre önce ciddi bir kalp krizi geçirdiğini söyledi. Bir yıl önce babam da kalp krizi geçirdiği için acıdım adama. Yeni bölgede yaşamaktan hoşlanıp hoşlanmadığını sordum. Filistin'e göç etmesinin mümkün olduğunu ekleyerek milyonlarca Yahudinin öldürüldüğü bir ülkede kalmayı neden tercih ettiğini anlayamadığımı söyledim. Biraz durakladıktan sonra Yahudileri düşman olsa bile başkalarının ülkesinde yaşamaya kaderin ittiğini anlattı. Bu söz üzerine artık duramazdım. İnsanların kadere bağlı olmayıp kaderin insanların elinde olduğunu ve yasalarında kalp krizi geçirmişlere ayrıcalık tanımadığını söyledim. Düşmanları arasında yaşayacak güçlü biri, devlet tarafından yapılacak bir çağrıya uyup verilen günde başkente gidecek kadar güçlüdür dedim. Adam hemen karşılık vererek sadece barış ve güvenlik içinde yaşamak istediğini, bunu da ancak oturma belgesini alarak gerçekleştirebileceğini söyledi. Yazdırdıklarımı okuyup harf harfine yerine getireceğine söz verdi. Ertesi gün ve daha sonraki günler onu aradımsa da telefona cevap veren olmadı. Telefon etmeye başladıktan bir ay sonraydı. Babam kahvaltısını ederken kapı çalındı. Sert bir ses polis olduğunu söylüyordu. Babamın elleri öylesine titriyordu ki sabahlığının kuşağını bağlayamadı. Annemin de beti benze atmıştı. İkisi de kapıya koştular. Annem kapıyı açınca sivil giyimli 6 adam onu itip babamın tutuklandığını bildirdi. Ve aşağıda bekleyen plakasız bir arabaya babamı bindirip götürdüler. O gün öğleye doğru öğretmenimin karısı telefon ederek kocasının da tutuklandığını haber verdi. Ertesi gün eve gelen bir polis annemle beni karakola götürdü. Karakola vardığımızda bizi bir odaya alan müfettiş, evimizden birçok kere yasaları çiğneyen telefonlar edildiğini söyleyerek annemden ve benden babamın faaliyetleri hakkında bilgi istedi. Annem öylesine bitkindi ki konuşamıyordu. Az sonra kendisini toplayarak üçümüzden başka hiç kimsenin telefonu kullanmadığını söyledi. Babamı neden suçladıklarını anlayamıyordu. Birçok günahsız insanın bizim telefonu kullanan insafsız bir sabotajcının kurbanı olduğunu belirten müfettiş, işlenen suçu anlatıp babam tutuklanmadan birkaç hafta önce oturma belgesi alan bir vatandaşa da telefon edildiğini söyledi. Adam olayı polise bildirince başkente sorulmuş ve birçok kişinin var olmayan yerleştirme bürolarına gönderildiği böylece ortaya çıkmış. Gazetelere ilan verilerek bu tür telefon alanların polise haber vermeleri istenmiş. Kurbanların bazıları polise başvurmuşlar ve telefonların bizim evden edildiği anlaşılmış. Müfettiş teybi çalıştırınca devlet yetkilisi olarak konuştuğum ses duyuldu. O ana kadar yetkilinin sesini bu kadar ustalıkla taklit ettiğimi bilmiyordum. Banttaki ses orta yaşlı bir adamınkinden farksızdı. Annem bütün dikkatiyle dinledikten sonra başını iki yana salladı. Sesi tanıyamamıştı. Ayağa kalkarak aranılan sahtekarın ben olduğumu söyledim. Müfettiş güldü. Doğrulayabilirim dedim. Teybi kapatırsa banda alınan mesajın geri kalan kısmını kelimesi kelimesine tekrar edebilirdim. Gülmeyi bırakıp teybi susturdu. Çok kez yaptığım gibi sesimi kalınlaştırıp konuşmaya kalan yerden devam ettim. Müfettiş bir başkasını içeri çağırarak konuşmayı tekrarlamamı istedi. Sesimi de banda alıyordu. Sözlerim bitince aralarında bir şeyler konuştular. Müfettiş yaşım küçük olduğu halde tutuklandığımı bilirdi. Annem gidebilirdi. Kadıncağız bana doğru atıldıysa da zorlukla dışarı çıkardılar. O akşam duvarları ses geçirmeyen karanlık bir odaya götürüldüm. Odada bir duvarın önünde uzun bir masa ve 4 sandalye vardı. Karşı duvarın önünde de bir bank duruyordu. Odada birkaç saat tek başıma kaldım. Sonra içeri giren 4 kişi masaya oturdular. Birkaç kova su ve projektörler de getirdiler. Adamlardan biri banka oturmamı emretti. Üzerime tutulan güçlü ışıklar gözlerimi kamaştırdığı için hangisinin gerçek sabotajcıların babam ile öğretmenim olduğunu ısrarla söylediğini göremiyordum. Telefonda verdiğim talimatları onların yazdığını, yetkilinin sesini taklit etmem için beni ittiklerini ve aradığım numaraları da onların seçtiklerini ileri sürüyordu. Kendilerinin ve belki de başka hainlerin suçlarını benim üzerime atıyorlarmış. Öne eğilip gözlerimi kısarak sesin geldiği yana bakmaya çalıştım. Annem ve babam ile öğretmenimin telefon ettiğimden haberleri yoktu diye bağırdım. Telefonu onlar evde yokken kullanmıştım. Adam bağırarak az önceki suçlamaları tekrarladı. Ben de onların suçsuz olduğunu. İkinci bir ses, gerçeği söylemezsem cezaevinde çürüyeceğimi bildirdi. Henüz çok gençmişim ve yıllarca bir hücrede tek başıma kalmaya kendimi hazırlamalıymışım. Haykırarak suçlamaları reddettim. Beni sorguya çekenlerden biri kalkıp projektörün önünde durdu. Koca gövdesiyle üzerime eğilerek itiraf et diye bağırdı. Bankın ucuna tutunarak kötü kokan soluğundan kurtulmak için geriye yaslandım. Saçımdan yakalayıp banktan aşağı sürükleyerek masaya doğru fırlattı beni. Öteki üç kişi ayağa kalkıp yanıma geldiler. Ellerinden kurtulmaya çalışırken biri olanca gücüyle ağzıma vurdu. Masanın üstüne iki dişimle kan tükürdüm. Bir başkası yüzüme bir kova soğuk su attı ve dördü birden bağırmaya başladılar. Babamın kalbinden rahatsız olduğunu polisin bilmediği aklıma geldi. Döverek hatta hücreye tıkmakla öldürebilirlerdi onu. Latince ana dil gibi konuşan, nazik ve sessiz bir adam olan öğretmenimi düşündüm. Ben şansa sayılırdım. Savaşta sağ kalabilmiştim. Ayrıca babam ve öğretmenim gibi bakacak ailem de yoktu. Beni sorguya çeken adamlardan birinin konuşmalarını taklit etmeye başladım. İki dişimin olmaması konuşmamı etkiliyordu ama sesini, kullandığı kelimeleri ve hareketlerini olduğu gibi taklit edebiliyordum. Ötekiler kahkahalarını tutamadılar. Fakat daha sonra kendilerine gelip sustular. Taklidimin ne yaptığım adam beni yakalamak isteyince geri sıçrayıp odanın içinde koşmaya başladım. Çenemde durmuyordu bu arada. Bir iki kez durup alaylı bir sesle bu gösteriyi de babam ve öğretmenimin hazırladığını mı düşünüyorsunuz diye sordum. Dördü de öfkeyle dışarı çıktılar. Kapı yeniden üstüme kilitlendi. Sonraki gün taklidini yaptığın adam biraz meyve ve ithalmalı çikolata ile rüşvet vermeye kalktı. Getirdiklerini yedikten sonra zaten savaş nedeniyle çok üzüntü çekmiş bu günahsız insanlara neden işkence yaptığımı sordu. Sorusunu duymazlıktan gelip babam ve öğretmenime ne yapacaklarını sordum. Ben sorularına doyurucu cevaplar verene kadar onların hapiste kalacağını belirtti. İstediği bilgiyi verirsem onları hiçbir zaman serbest bırakmayacaklarını söyledim. Başlarına bir şey gelirse ya da tutuklu kalırlarsa beni öldürmeliydi. Yoksa bir gün karısıyla çocuklarını öyle bir cezalandırırdım ki benimle karşılaştığına pişman olurdu. Tanımadığım insanların hayatlarını bile etkilemekte ne kadar usta olduğumu hatırlattım. Oturduğum sandalyenin bacağını tekmeleyerek öfkeyle dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştım. Askeri bir jiple eve getirdiler beni. Babam yatakta yatıyordu. Şişen yüzü yara beri içindeydi. Annem yatağın kenarına oturmuş omzuna ve karnına soğuk bezler koyuyordu. Beni görünce ağlamaya başladı. Babam eliyle yanına gelmemi işaret etti. Sakalları uzamıştı. Yanağından öptüm. Birçok ailenin canını yakmamın nedenini öğrenmek istemediğini söyledi. Beni kucaklayan annem, öğretmenimin de serbest bırakıldığını fakat artık bana ders vermekten vazgeçtiğini haber verdi.